Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 12, sayfa 202. Bilmelisin ki duvarda asılı diplomalar insana insan yapmaya yetmez. Bilmelisin ki aşk kelimesi ne kadar çok kullanılırsa anlam yükü o kadar azalır. Bilmelisin ki karşındakini kırmamak ve inançlarını savunmak arasında çizginin nereden geçtiğini bulmak zor. Bilmelisin ki gerçek arkadaşlar arasına mesafe girmez. Bilmelisin ki tecrübenin kaç yaş günü geçirdiğinizle ilgisi yok. Ne tür deneyimler yaşadığınızla var. Bilmelisin ki akrabanız olmayan insanlardan da ilgi, sevgi ve güven öğrenebiliyorsunuz. Ama ne olursa olsun, ailenin yeri başka. Bilmelisin ki, ne kadar yakın olursa olsunlar, en iyi arkadaşlar da ara sıra üzebilir. Onları affetmek gerekir. Bilmelisin ki, bazen başkalarını affetmek yetmiyor. Bazen insanın kendisini affedebilmesi gerekiyor. Bilmelisin ki, yüreğiniz ne kadar kan ağlarsa ağlasın, dünya sizin için dönmesini durdurmuyor. Bilmelisin ki şartlar ve olaylar kim olduğumuzu etkilemiş olabilir. Ama ne olduğumuzdan kendimiz sorumluyuz. Bilmelisin ki iki kişi münakaşa ediyorsa bu birbirlerini sevmedikleri anlamına gelmez. Etmemeleri de sevdikleri anlamına gelmez. Bilmelisin ki her problem kendi içinde bir fırsat saklar ve problem fırsatın yanında cüce kalır. Bilmelisin ki sevgiyi çabucak kaybediyorsun. Pişmanlığın uzun yıllar sürüyor. Mutluluk. Kral sabah gezintisi sırasında bir dilenciye rastladı. Dilenciye, "Dile benden ne dilersen," dedi. Dilenci güldü ve "Sanki dileğimi gerçekleştirebilecekmiş gibi soruyorsunuz," diye yanıtladı. Kral dilencinin bu sözlerinden çok alındı ve dilencinin istediğini yerine getireceği konusunda ısrar etmeye başladı. "Pek tabii her dediğini yerine getirebilirim," dedi. "Sen söyle hele, ne istiyorsun?" Dilenci, "Söz vermeden önce iki kez düşünün kralım," dedi. Dilenci sıradan bir dilenci değildi. Kralın ilk yaşantısında öğretmeni olmuştu ve ona şu sözü vermişti. "Bundan sonraki yaşantında tekrar karşına çıkıp seni uyaracağım." Kral bu olayı çoktan unutmuştu. Bu yüzden ısrar ediyordu. "Ne istersen verebilirim. Ben güçlü bir kralım," dedi. "Yerine getiremeyeceğim hiçbir dileğin olamaz." Bunun üzerine dilenci çanağını uzatıp, "Şu çanağı herhangi bir şeyle doldurabilir misin?" diye sordu. Kral kahkaha attı ve vezirine çanağı altınla doldurmasını emretti. Çanak dolup taşmakta ve anında boşalmaktaydı. Paralar buhar olup uçmaktaydı sanki. Kralın onuru kırılmıştı. Bir dilenci çanağını dolduramadığı kulaktan kulağa yayılıyordu. Giderek pırlantalar, elmaslar, yakutlara katıldı çanağa. Ne var ki, çanağın dibi yoktu sanki. Yedi yuttu ama boş kaldı. Kral yenik düşmüştü. Dilenciye yalvarmaya başladı. "Tamam, sen kazandın," dedi. "Dileğini yerine getiremedim. Ama ne olur bana çanağın neden yapıldığını söyle." "Çok basit," diye yanıtladı dilenci. "İnsan aklından yapılmıştır. Yani insanın isteklerinden. Doymak bilmez oluşu bundandır. Bu gerçeği bir kez kavrarsan yaşantın değişir. İstek nedir ki? İstek ulaşılana dek belli bir süre heyecan veren bir duygudur. İstediklerini elde ettiğinde tümü anlamını yitirir. Neden? Çünkü beynin, aklın onları dışlar. Heyecan onu elde ettiğinde sönüp gider. Gene boşluğa düşer. Yeni bir istek yaratmak zorunda kalırsın. İstek doyumsuzluk uyandırır ve giderek dilenci olursun. Bir istekten bir diğerine çırpınıp durursun. Amacına ulaşır ulaşmaz bir yenisini yaratırsın. İsteğin bu yönü kavrandığında yaşamının dönüm noktasındasındır demektir. Sürekli yolculuk hali iyi sonuç vermez. Geri dön, evine dön. Seni mutlu edecek öğeleri dışarıda değil, kendi içinde ara. Bağımlılıklarını tercihlere yükselt. Niyetin olsun, fakat ümitlere ve kesinlikle de ihtiyaçlara sahip olma. Belli bir sonuca düşkün olma. Hatta birini bile tercih etme. Bağlılıklarını tercihlere ve tercihlerini de kabullenmelere yükselt. Bu barışa giden yoldur. Bu ustalığa giden yoldur. Neil Donald Walsh, Tanrı ile Dostluk adlı kitabından. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Aşka düş ama tökezleme. Anla ama bekleme. Paylaş ama isteme. Yaralan ama asla acıyı içinde büyütme. Kim daha güçlüdür? Dürtülerini kontrol edebilen. Parantez içinde Avot 4'e 1. Eski bir samuray hikayesi, üstün bir savaşçının ustasını öldüren hain ve ahlaksız bir katilden intikam almak için çıktığı yolculuğun detaylarını anlatır. Düşmanının izinden yıllarca gitmiş ve sonunda onunla acımasız bir düelloda karşı karşıya gelmiş. Samuray avantajı eline geçirmiş ve kazanmasına çok az kalmış. O anda katil samurayın suratına tükürmüş. Samuray kılıcını kılıfına sokup oradan uzaklaşmış. Şaşkına dönen takipçileri sormuşlar. Neden? Samuray, çünkü artık kişisel oldu diye yanıtlamış. Muhteşem savaşçı, düşüncesiz, aceleci, duygularının onurlu misyonunu basitleştirmesine ve kızgınlık, tez canlılık veya gücün karanlık tarafı ile tetiklenmiş bir amaca dönüşmesine izin vermemiş. Kaynak: Gal Sason, Steve Weinstein. Bir Dilek Tut Hayatın Değişsin. Kabala'nın Gizemi adlı kitaptan. Kararlılık ve azim. Çaresiz kaldığım zamanlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki 100 kere vurur taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz. Sonra birden, 101. vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki, taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir. Jacob Riis. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Ünlü tarihçi Charles Beard'a tarihten alınacak en önemli derslerin neler olduğu soruldu. Tarihçi 4 kısa cümleyle cevap verdi. 1. İlahlar yıkmak istediklerini önce iktidar deliliğine tuttururlar. 2. İlahların değirmeni yavaş yavaş ama son derece ince öğütür. 3. Arı yağma ettiği çiçeği döller. 4. Karanlığın en çok arttığı anda gökteki yıldızları görebilirsiniz. 4 Eşli Kral. Bir zamanlar büyük ve güçlü bir ülkeyi yöneten kralın 4 eşi varmış. Kral en çok 4. eşini severmiş. Bir dediğini iki etmez, her şeyin en iyisini, en güzelini ona verirmiş. Kral 3. eşini de çok severmiş. Bu güzelliğin bir gün kendisini terk edeceğinden korktuğu için onu çok kıskanır, üzerine titrermiş. 2. eşini de severmiş kral. Kendisine karşı her zaman iyi ve sabırlı davranan eşi, kralın ne zaman bir derdi olsa daima onun yanında bulunur, sorununun çözümünde ona destek verirmiş. Kraliçe olan birinci eşiymiş kralın. Onu en çok seven, karşılık beklemeden seven, sağlığına ve hükümdarlığına en büyük katkıyı sağlayan bu eşi olmasına rağmen kral birinci eşini sevmezmiş ve onunla hiç ilgilenmezmiş. Bir gün kral ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Yakında öleceğini anladığı ve öldükten sonra yapayalnız kalmaktan çok korktuğu için eşlerinden hangisinin ölüm yalnızlığını kendisiyle paylaşmak isteyebileceğini öğrenmek istemiş. En çok sevdiği dördüncü eşine ölüm yolculuğunda kendisine eşlik etmek ister mi diye sorduğunda aldığı yanıt kalbine bıçak gibi saplanan kısa ve net: mümkün değil olmuş. Hayatım boyunca seni sevdim. Sen benimle birlikte ölmeyi kabul eder misin sorusuna üçüncü eşi de hayır, hayat çok güzel. Sen ölünce ben yeniden evleneceğim diye yanıt vermiş. Kral bir kez daha yıkılmış. Her sorunumda, her zaman yanımda olan, bana yardım eden sendin. Bu sorununda da bana yardımcı olur musun talebine karşı ikinci eşinden, bu sorunun için hiçbir şey yapamam. Olsa olsa sana mezarına kadar eşlik eder, güzel bir cenaze töreni yaptırır ve yasını tutarım karşılığını almış. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamakta olan kral, birinci eşinin sesiyle irkilmiş. Nereye gidersen git, seninle olurum, seni takip ederim. Ah diye inlemiş kral, keşke bir şansım daha olsaydı. Yaşamda hepimiz dört eşliyiz aslında. Dördüncü eşimiz vücudumuz. Onun güzel görünmesi için ne kadar zaman, kaynak ve çaba harcarsak harcayalım, öldüğümüzde bizi terk edecektir. Üçüncü eşimiz sahip olduğumuz servetimiz ve statümüzdür. Ölür ölmez başkalarına yar olacaktır. İkinci eş ailemiz ve dostlarımızdır. Tüm sorunlarımızı paylaştığımız bu kişilerin en son yapacakları şey, bu dünyadan gözleri yaşlı bize uğurlamak olacaktır. Birinci eş ise ruhumuzdur. Bizimle gelir. Unutmayın. Yediklerimiz değil, hazmettiklerimiz bizi güçlü kılar. Kazandıklarımız değil, biriktirdiklerimiz bizi zengin yapar. Okuduklarımız değil, hatırladıklarımız bizi bilgili yapar. Başkalarına verdiğimiz öğütler değil, bizzat uyguladıklarımız bizi insan yapar. Kaynak: başarıyolu.com. Arkadaşlık. Önümden yürüme, seni izlemeyebilirim. Arkamdan yürüme, önder olamayabilirim. Yanımda yürü ve sadece arkadaşım ol. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: hayat bir kere yaşandığı için yargılanamaz. Milan Kundera. Durun ve düşünün. Adam yeni kamyonuna bakmak için evinden çıktığında 3 yaşındaki oğlunun gayet mutlu bir biçimde elindeki çekiçle kamyonun kaportasını mahvettiğini görmüş. Hemen oğlunun yanına koşmuş ve çocuğun eline çekiçle vurmaya başlamış. Biraz sakinleşince oğlunu hemen hastaneye götürmüş. Doktor çocuğun kırılan kemiklerini kurtarmaya çalışsa da elinden bir şey gelmemiş ve çocuğun iki elinin parmaklarını kesmek zorunda kalmış. Çocuk ameliyattan çıkıp gözlerini açtığında bandajlı ellerini fark etmiş ve gayet masum bir ifadeyle "Babacığım, kamyonuna zarar verdiğim için çok üzgünüm." demiş ve sonra babasına şu soruyu sormuş: "Parmaklarım ne zaman yeniden çıkacak?" Babası eve dönmüş ve intihar etmiş. Birisi masaya süt döktüğünde ya da bir bebeğin ağladığını işittiğinizde bu öyküyü anımsayın. Çok sevdiğiniz birine karşı sabrınızı yitirdiğinizi anladığınızda önce biraz düşünün. Kamyonlar onarılabilir ama kırılan kemikler ve incinen duygular hiçbir zaman onarılamaz. Dan Clark, Yaşam Bir Öyküdür adlı kitabından. Bir kuşun verdiği öğüt. Birisi hileyle tuzağına bir kuş düşürdü. Kuş ona dedi ki, "Ey ulu hoca, sen birçok öküzler, koyunlar yedin. Birçok develer kurban ettin. Dünyada onlarla bile doymadın. Benimle de doymazsın sen. Beni bırak da sana birkaç öğüt vereyim. Bak bakalım aptal mıyım, akıllı mı? Birinci öğüdü elindeyken vereyim. İkincisini samanla karışık balçıktan yapılmış damın üstünde. Üçüncüsünü de ağacın üstünde veririm. Bu üç öğütle bahtın iyileşir. Elindeyken vereceğim öğüt şu. Olmayacak söze kim söylerse söylesin, inanma. Bu ulu öğüdü elindeyken verip azat oldu. Duvarın üstüne konup dedi ki, geçmiş gitmiş şeye gam yeme. Fırsatı kaçırdın mı, acılanma artık. Sonra şu küçük bedenimde 10 dirhem ağırlığında paha biçilmez bir inci var. Seni de oğullarını da devlete eriştirirdi. O inci senin hakkındı. Fakat kısmetin değilmiş, kaçırdın. Öyle bir inci dünyada bulunmaz. Adam gebe kadın doğururken nasıl feryat ederse öyle feryat etmeye başladı. Kuş da dedi ki, sana geçmiş gitmiş şeye gam yeme diye nasihat etmedim mi? Madem geçip gitti, neden gam yersin? Ya öğüdümü anlamadın ya da sağırsın sen. Bir de sana sapıklığa düşme, olmayacak söze sakın inanma demedim mi? Bu ikinci öğüdüm değil miydi? Ben 3 dirhem gelmem aslanım. İçimde 10 dirhem inci nasıl bulunur? Adam bu son söz üzerine kendine geldi. Hadi dedi, o üçüncü güzel öğüdü de ver bakalım. Kuş, evet, Allah için o ikisini iyi tuttun da, üçüncüsünü söyleyeceğim ha, diye karşılık verdi. Mevlana, Mesnevi'den. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Küçük insanların büyük gururları olur. Voltaire. İki bardak su. Zamanın birinde bir hükümdar varmış. Zenginliği tüm dünyaca bilinirmiş. Hükümdar her gittiği yere hazinesinin bir bölümünü götürür ve bunları sergilemekten büyük onur duyarmış. Hükümdarın yaşamda en çok güvendiği tek akıl hocası bir bilge kişiymiş. Günlerden bir gün bu bilge kişiyle otururken hükümdar şöyle bir soru sormuş. Sen ki göğün gizemine ermiş, bilime yön vermiş bir adamsın. İnsanlar ister hükümdar denli güçlü, ister savaşçılar denli onurlu olsun, ayağına kapanır. Ağzından çıkacak bir sözü beklerler. Şimdi senin gibi bir bilge adamın fikrini merak etmekteyim. Benim hükümdarlığım ve servetim hakkında ne düşünüyorsun? Bilge bu soru karşısında hükümdarın gözlerine bakarak şu sözleri söylemiş. Diyelim ki hükümdarım, kızgın ve uçsuz bir çöldesiniz. Ölmemek için size uzatacağım bir bardak suya servetinizin yarısını verir miydiniz? Verirdim tabii. Zaman geçti diyelim. Susuzluğunuz arttı. Size uzatacağım bir sonraki bardağa servetinizin öteki yarısını da verir miydiniz? Hükümdar biraz düşünür ve ardından ölmemek için evet der. Bunun üzerine bilge kişi gülerek şu sözleri söylemiş. Madem öyle, o zaman övünmeyin fazlaca. Çünkü haşmetlim, sizin servetiniz yalnızca iki bardak sudur. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Yaşam soğana benzer. kat kat soyarken zaman zaman ağlatır. C. Sandbag. Hayatınız zorlaştığında. Bir gün iki çocuklu bir aile gezintiye çıkarlar. Çocuklardan biri yorulur ve babasının kendisini kucağına almasını ister. Baba da yorgun olduğunu söyler. Çocuk ağlamaya başlar. Baba bir tek kelime söylemeden ağaçtan bir dal keser. Dalı bıçakla düzeltir ve oğluna verir. Al oğlum, sana güzel bir at der. Çocuk sevinçle ata biner ve sıçrayarak, ata vurarak evin yolunu tutar. Baba gülerek kızına der ki, işte hayat budur kızım. Bazen zihnen veya bedenen kendini çok yorgun hissedeceksin. İşte o zaman kendine değnekten bir at bul ve neşeyle yoluna devam et. Bu at bir arkadaş, bir şarkı, bir şiir, bir çiçek, bir çocuğun tebessümü olabilir. Etrafa bakıp da böyle bir atı arayan herkes bulabilir. Şunu daima hatırlayınız ki, hayatın ne kadar zor olduğunu düşünürseniz, hayat bir o kadar imkansızlaşır. Murray Banks. Gerçekler değişmez. Biz değişmeliyiz. Frank Coe, Denizcilik Enstitüsü'ne ait bir dergide şu hadiseyi anlatır. Eğitim filosuna bağlı iki savaş gemisi günlerdir kötü hava şartlarında manevra yapıyordu. Ben en öndeki gemide görevliydim. Hava kararmıştı. Köprüde nöbet tutuyordum. Ara sıra yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaydı. Dolayısıyla komutan köprüde kalmış, bütün faaliyetleri denetliyordu. Karanlık çöktükten sonra iskele tarafındaki nöbetçinin sesi duyuldu. Işık, sancak tarafında. Komutan seslendi. Düz mü gidiyor, kıça doğru mu? Nöbetçi, düz ilerliyor komutanım diye cevap verdi. Demek ki gemiyle tehlikeli bir çarpışma rotası üzerindeydik. Komutan emir verdi. Gemiye mesaj gönder. Çarpışma rotasındayız. Rotanızı 20 derece değiştirmenizi öneriyoruz. Karşıdan şu mesaj geldi. Rotanızı 20 derece değiştirmeniz önerilir. Komutan, mesaj gönder. Ben komutanım. Rotanızı 20 derece değiştirin dedi. Karşıdaki, ben deniz onbaşıyım. Rotanızı 20 derece değiştirirseniz iyi olur diye cevap verdi. Komutan iyice hiddetlenmişti. Hırsla emretti. Mesaj gönder. Ben bir savaş gemisiyim. Rotanızı 20 derece değiştirin. Karşıdan cevap geldi. Ben bir deniz feneriyim. Biz rotamızı değiştirdik. Stephen Covey'e göre ilkeler deniz fenerindeki kayalar gibidir. İlkeleri çiğneyemeyiz. Onlara sadece çarpabiliriz. Stephen Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı adlı kitabından. Çin atasözü. Bir saatliğine mutlu olacaksanız şekerleme yapın. Bir günlüğüne mutlu olacaksanız balık avlamaya gidin. Bir aylığına mutlu olacaksanız evlenin. Bir yıllığına mutlu olacaksanız bir servete konun. Tüm yaşam boyu mutlu olacaksanız işinizi sevin. Yaşlanmanın yaşı. Bir kitapta okumuştum. Bir soru soruyordu. Orta yaş hangi yaştır? 35 yaşında biri olarak düşündüm. Gerçekten orta yaşımda mıydım? Yani benim için artık hayat yokuş aşağı gitmeye başlamış mıydı? Aslında tarihe bakarsanız, Cahit Sıtkı Tarancı'nın ünlü şiirindeki gibi 35 yaşın orta yaş değil, oldukça ileri bir yaş olduğunu fark edersiniz. Roma döneminde ortalama insan ömrü sadece 35 yıldı. 20. yüzyılın başında ise ortalama insan ömrü 45'e ancak çıkmıştı. Şaşırdınız değil mi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşında fethetti. Büyük İskender de dünyaya dize getirdiğinde aynı yaştaydı. Yaşadıkları dönemi referans alırsak, her ikisi de orta yaşlarını sürüyorlardı. Okuduğum satırlarsa orta yaşı şöyle tarif ediyordu. Eğer yaşamınızda daha yapacak çok şeylerin olduğunu hissediyorsanız ve arzularınızı gerçekleştirmek için kendinize daha zamanım var diyorsanız, gençsiniz. Ama eğer yapacaklarınız için kalan zamanı hesaplamaya başladıysanız, yaşınız kaç olursa olsun, orta yaşınızı geçmişsiniz demektir. N.G.T. Steve Goodie, Bir Dakika Hayatınızı Değiştirebilir adlı kitabında yaşlanmanın yaşını bakın nasıl anlatıyor. Bu kadar uzun yaşamanın nasıl bir şey olduğu kendisine sorulduğunda 91 yaşındaki hanım şöyle cevap verdi. Sanırım Tanrı akrabalarımın sabrını ölçüyor. Ne zaman artık çok yaşlı olunur? Hangi yaşta pes ederiz? 100 yaşındayken büyük anne Mose hala resim yapıyordu ve Tiziano Battle of Lepanto'yu yaptığında 98'indeydi. 93'ünde George Bernard Shaw Farfetch Fables yazdı. 91'inde Eamon Valera İrlanda Başkanı olarak görev yaptı. 90'ında Pablo Picasso hala çiziyor ve oynuyordu. 89'unda Arthur Rubinstein New York Carnegie Salonu'nda en muhteşem resitallerinden birini verdi ve Pablo Casals 88'inde hala cello konserleri veriyordu. 82'sinde Winston Churchill 4 ciltlik kitabı İngilizce konuşan halkların tarihini yazdı. Leo Tolstoy Sessiz Kalamam isimli eserini tamamladı ve Goethe aynı yaşta Faust'u bitirdi. 81'inde Benjamin Franklin Amerika Anayasası'nın kabulünü sağlayan diplomasiyi gerçekleştirdi. Ne zaman çok yaşlısınız? Gerçekten verecek bir şeyiniz kalmadığı gün. Ve iyi haber de şu. O günün ille de gelmesi gerekmiyor. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Yaşlanmaktan korkuyor. Gençliğinin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için. William Shakespeare. Öğrenmenin de bir maliyeti vardır. Ünlü oyun yazarı Arthur Miller, öğrenme olgusu konusunda şöyle diyor. Önceden öğrenenler indirimli fiyattan öğrenirler. Otoriteden öğrenenler, özgürlük bedeliyle öğrenirler. Deneyerek öğrenenler, etiket fiyatından öğrenirler. Yaşamdan öğrenenler, gecikme zammıyla öğrenirler. Yaşamdan öğrenemeyenler, boşa gitmiş yaşamlarıyla öğrenirler. Paris duvarlarında değişim. 68 baharında Paris duvarlarında asılı afişlerden birinde şunlar yazılıydı. Eğer hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorsam, ben bir alığım. Eğer düşünmek istemiyorsam, bir korkak. Ve eğer hiçbir şeyin değişmemesinin benim çıkarıma olacağını düşünüyorsam, alçak. 12. ayrımın sonu. Sayfa 226.